Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım. Lanet olsun, Matthew yere çöktü. Ağırlığından ve şeklinden onun ne bulduğunu anlamıştı. Diğerleri heyecandan havalara uçarken bir sikkeyi parmakları arasında ovaladı ve soğukça, kendinden emin gülümseyen Tate'e baktı. Bulduğunu ona çok görmüyordu. Ancak onun kendisini aptal durumuna düşürmesine gerçekten feci şekilde kızmıştı. Bunları nerede buldun? Senin taşlarını topladığın yerden birkaç metre kuzeyde. Kızgınlıktan gözlerini kısmasına bakıp duygularının, kılıcın kendisinde yarattığı duyguya hemen hemen eş olduğuna karar verdi. O kadar meşguldün ki seni rahatsız etmek istemedim. Evet sanırım. İspanyol, Rey avucunda duran sikkeye bakıyordu. 1733, tarih doğru. Başka gemilerden de olabilir diye karşılık verdi Matthew. Zaman, akıntı, fırtınalar, bazı şeyleri çevreye yayar. Aynı şekilde sadece Isabella veya Santa Margarita'dan da olabilir. Bakın gözlerinde ateş vardı. Rey ve ben bunları bulduğum bölgede yoğunlaşacağız. Çömelme pozisyonundan doğruldu, Tate'e bir sikke uzattı. Bunlar ortak sandığa gidecek ama birini kendin için saklamak hakkın sanırım. Bu senin için de uygun mu Matthew? Elbette. Buz kutusuna dönmeden omuzlarını silkti. Önemli değil. Benim için önemli diye mırıldandı Tate, sikkeyi baktan alırken. Bu şimdiye kadar bulduğum ilk sikke, 8 reallik peso. Güldü ve içinden gelerek bakı öpmek için öne eğildi. İnsan kendini harika hissediyor. Adamın kırışık yanakları karardı. Onun için kadınlar hep bir sır olarak kalmış ve çokça da mesafeli durmuşlardı. Bunun peşini bırakma, bu duygunun. Bazen tekrar hissedinceye kadar uzun bir süre geçebilir. Rey'in sırtına vurdu. Hadi, yola koyulalım ortak. 30 dakika içinde ikinci ekip aşağıdaydı. Marla yere bir bez sermiş ve konglomerayı temizlemekle meşguldü. Tate sikkeleri temizlemek için yemek yemeyi ertelemişti. Matthew yanına güverteye oturdu ve ikinci bacon, domates ve marullu sandviçi temize havale etti. Sana söylüyorum Marla, seni buradan bizim tekneye kaçıracağım galiba. Kimse senin gibi sandviç yapamaz. Herkes sandviç yapabilir. Çekicin sesi yumuşacık sesine tezat teşkil ediyordu. Akşam yemeğine gel Matthew. O zaman yemek pişirmenin ne demek olduğunu görürsün. Tate'in dişlerini gıcırdattığını duyduğundan emindi. Bayılırım. Eğer malzemeye ihtiyaç varsa senin için koşarak sen kitse gidebilirim. Çok şekersin. Üzerinde iş dolumuyla çok büyük bir tişört vardı ve terliyordu. Yine de her nasılsa çay partisi planlayan güneyli bir hanımefendi gibi görünmeyi başarıyordu. Kek yapmak için biraz taze süt isteyebilirim. Kek mi Marla? Evde yapılmış bir kek için adadan bir ineği yüzerek getirebilirim. Marla'nın bulaşıcı kahkahası ile ödüllendirildi. Sadece bir galon bana yeter. O hemen şu anda değil dedi elini sallayarak kalkmaya davranan Matthew'a engel oldu. Bolca zaman var. Sen yemeğinin ve güneşin tadını çıkar. Anneme şirin görünmeye çalışmaktan vazgeç dedi Tate fısıldayarak. Matthew daha da yakınına sokuldu. Anneni seviyorum. Sen de onun saçını almışsın diye mırıldandı. Gözlerini de. Bir sandviç daha alıp ısırdı. Ne yazık ki başka yanlarını almamışsın. Onun nefis kemik yapısına da sahibim dedi Tate dişlerini sıkmış gülümseyerek. Matthew'un incelemesi uzun sürdü. Evet, sanırım öyle. Tate birden huzursuzlanarak geri çekildi. Beni sıkıştırıyorsun diye şikayet etti. Aynı dalarken yaptığın gibi. Al, bir parça ısır. Sandviçi uzattı. Neredeyse ağzına sokarcasına öyle ki kabul etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Senin benim iyi şans muskam olduğuna karar verdim. Boğulmaktansa yuttu. Anlamadım. Bunu söyleyiş şeklinde zarif bir güney aksanı var diye dikkat etti. Aynı bal altındaki buz gibi. Benim iyi şans muskam diye yineledi. Kılıcı bulduğumda çevremdeydin. Ben bulduğumda da sen çevredeydin. Her neyse, hafife alamayacağım birkaç şey vardır. Gözlerinde hırs olan bir adam ve ateş olan bir kadın. Tate'e biraz daha sandviç ikram etti. Bir de şans. İyi veya kötü şans. Kötü şanstan uzaklaşmak daha akıllıca sanırdım. Yüz yüze gelmek daha iyi. Lassiter'ların kötüden yana uzun bir geçmişleri var. Omuzlarını silkerek sandviçi kendi bitirdi. Bana öyle geliyor ki iyi olanından birazını bana getirdin. Sikkeleri bulan benim. Belki ben de sana biraz getiriyorum. Bir şey buldum diye Marla seslendi. Gelin görün. Matthew kalktı ve bir duraklama süresinden sonra elini uzattı. Tate aynı sıkkınlıkla tuttu ve onun kendisini ayağa kaldırmasına izin verdi. Çiviler dedi Marla, bir elindeki mendille ıslak yüzünü kurularken diğeriyle işaret ederek. Eskiye benziyorlar ve bu... Yığının ortasından ufak bir diz kaldı. Düğmeye benziyor. Bakır veya bronz belki. Matthew homurdanarak yere çöktü. Ortada iki demir kanca, bir yığın çanak çömlek parçası, toka veya iğne olabilecek kırık bir metal parçası vardı. Ancak onu en çok ilgilendiren çivilerdi. Marla haklıydı. Bunlar eskiydi. Birini aldı, bunun bir zamanlar fırtınaya veya deniz kurtlarına yem olmuş tahta parçalarına çakılı olduğunu hayal ederek parmaklarının arasında çevirdi. Bir paçavra ve solvent ile pası temizlerken bronz diye ilan etti Tate. Bu bir düğme. Üzerinde bazı işlemeler var. Bir çiçek, küçük bir gül. Olasılıkla kadın bir yolcunun elbisesindeydi. Bu düşünce onu üzdü. Kadın düğme gibi hayatta kalamamıştı. Belki Matthew düğmeye bir bakış attı. Göstergeler bir sıçrama alanı bulduğumuz yönünde. Gözü kamaşan Tate güneş gözlüklerine uzandı. Sıçrama alanı nedir? Aynen kulağa geldiği gibi. Olasılıkla dalgalarla sürüklenen bir geminin battığı noktayı bulduk. Batık başka bir yerdedir. Başını kaldırdı, ufka kadar denizi taradı. Başka bir yerde diye yineledi. Ancak Tate başını salladı. Bundan sonra benim cesaretimi kıramazsın. Elimiz boş çıkmadık Matthew. Bir tam dalış ve tüm bunlar elimizde. Sikkeler ve çiviler. Kırık çanak çömlek ve bronz düğme. Matthew elinde tuttuğu çiviyi tekrar yığının içine attı. Bu dadalar için ıvır zıvır bunlar kızıl, bir amatör için bile. Tate uzandı ve onun boynundaki asılı sikkeyi tuttu. Birazının olduğu yerde daha fazlası da vardır. Babam esaslı bir buluş şansımız olduğuna inanıyor. Ben de öyle. Matthew kızın öfkeden kudurmaya hazır olduğunu fark etti. Çenesi ileri fırlamış, ayağının dibindeki kancalar kadar sivriydi. Gözleri ise sert ve alev alevdi. Tanrım, neden bu kız bir kolejli züppeydi sanki? Omzunu kımıldattı ve yanağına hafifçe, aşağılayıcı bir şekilde dokundu. Pekala, bu bizi eğlendirmeye devam edecek. Ancak çoğu zaman hepsinin bu kadar olduğu görülür. Ellerini silkeledi ve kalktı. Burayı senin için temizlerim Marla. Gerçek bir iyimsersin Lassiter. Tate tişörtünü çıkarttı. Bir nedenle onun kendisine bakışı, bir an için bile olsa bedenini ateş basmasına neden olmuştu. Yüzmeye gidiyorum. Küpeşteye giderek kenardan daldı. O babasının kızıdır dedi Marla, hafif bir gülümsemeyle. Her zaman çok çalışmanın, azmin ve iyi bir kalbin karşılığını bulacağından emindir. Bizim gibi böyle şeylerin her zaman yeterli olmadığını bilenlere kıyasla, yaşam onlar için daha zor. Matthew'nun kolunu okşadı. Ben burayı temizlerim Matthew. Benim kendi yöntemlerim var. Sen git bana şu sütü getir. 3. Tate kötümser olmayı korkaklık olarak kabul ediyordu. Bu ona en basitinden hayal kırıklığından kaçmak için bir bahane gibi geliyordu. Kötümserliğin galip gelmesi daha da kötüydü. Şafaktan gün batımına kadar çifte ekibin 2 haftalık dalışına karşın birkaç paslı metal parçası dışında bir şey bulamamışlardı. Kendi kendine cesaretinin kırılmadığını telkin ediyor ve kendi vardiyasında istenilenden daha da çok dikkat ve hevesle avlanıyordu. Geceleri, araştırmalar sonrasında babasının hazırladığı harita kopyaları üzerinde çalışıyordu. Matthew, centilmenleştikçe, kendisi onun hatalı olduğunu kanıtlamak için daha da kararlı bir tutum izliyordu. Şimdi batığı istiyordu artık, büyük bir arzuyla. Sırf onu yenmek için. Haftaların tümüyle boşa geçmiş olmadığını kabul etmek zorundaydı. Hava çok güzeldi, dalış da enfesti. Annesi ara vermesi için ısrar ettiğinde, zamanını adada hatıra eşya alışverişi, araştırma ve kumsalda piknik yaparak geçirmişti. 1733'ün batıklarına ait gizemlerle ilgili bir ipucu bulabilme ümidiyle, mezarlıklarla eski kiliseleri didik didik etmişti. Ama hepsinden çok babasının Buck'la olan beraberliğini izlemekten keyif alıyordu. Onlar garip bir çiftti. Biri bodur ve yuvarlak, bilardo topu gibi kel, Diğeri ise bir aristokrat gibi ince ve kırlaşmaya başlamış gür saçlarıyla sarışındı. Babası Carolina kıyılarının yavaş, yumuşak aksanıyla konuşurken, bakın konuşması kuzeylilerin çabukluğuna sahipti ve onlara özgü zehir zemberek küfürlerle doluydu. Yine de, yeniden bir araya gelmiş eski arkadaşlar gibi kaynaşmışlardı. Ekseriye, bir dalış sonrası yüzeye çıktıklarında, haylazlık yapmış çocuklar gibi gülüyorlardı ve sanki her zaman birinin diğerini anlatacak bir hikayesi vardı. Tate için bu arkadaşlığın böylesine süratle filizlenip gelişmesi çok ilginçti. Karada, babasının arkadaşları iş adamlarıydı. Takım elbise ve kravatlı başarı ordusu, orta karar zenginlik ve sağlam güneyli dayanışması. Burada onun Buck'la birlikte bir birayı ve servet hayallerini paylaşarak güneşte bronzlaşmasını izliyordu. Marla onların fotoğraflarını çekiyor veya her an hazır video kamerasını eline alıp, onlara yaşlı tuz küpleri diye sesleniyordu. Tate, sabah dalışı için hazırlanırken, onların kahve ve kruvasan dışında beyzbol tartışmalarını izliyordu. Bakın beyzbol hakkında bildiklerini bir lokmada yutarsın diye fikrini söyledi Matthew. Ray ile tartışabilmek için devamlı okuyor. Tate paletlerini takmak için oturdu. Sanırım bu güzel bir şey. Öyle olmadığını söylemedim. Sen hiçbir zaman bir şeyin iyi olduğunu söylemezsin de. Kızın yanına oturdu. Tamam, bu iyi bir şey, babanla birlikte olmak. Buck için iyi oldu. Son birkaç yıldır zor günler geçirdi. O zamandan beri onun bu kadar keyiflendiğini görmemiştim. Uzun bir süreden beri. Tate uzun uzun içini çekti. İçtenlik karşısında öfkelenmek güçtü. Onun için tasalandığını biliyorum. Elbette tasalanıyorum. O her zaman benim yanımdaydı. Buck için ne olsa yaparım. Matthew maskesini emniyete almak için eliyle bastırdı. Lanet olsun, seninle birlikte dalıyorum değil mi? Bunu söyleyerek kendini suya bıraktı. Tate kendini aşağılanmış hissetmek yerine sırıttı ve arkasından daldı. İşareti aşağı doğru takip ettiler. Araştırmalarını sürekli olarak kuzeye doğru kaydırıyorlardı. Her yeni bölgeyi araştırdıklarında Tate içindeki beklentinin arttığını hissediyordu. Her aşağı indiklerinde kendi kendine bugünün o gün olabileceğini söylüyordu. Su, yüzünde ve ellerinin açıkta kalan yüzeyinde hoş bir serinlikteydi. Aşağı inerken saçlarının arasından akması da ona keyif veriyordu. Balıklar artık onlara alışmışlardı. Meraklı bir sürünün veya melek balığının maskesinin içine bakması olağan dışı değildi. Beraberinde plastik bir torba içinde kraker ve ekmek kırıntısı getirmeyi ve her dalışın başlangıcında birkaç dakikasını onları beslemeye ve etrafında döndürmeye ayırmayı adet edinmişti. Smiley adını taktıkları Barracuda çağırınca hiç şaşmadan geliyordu. Her zaman mesafesini koruyarak devamlı izliyordu. Bir maskot olarak özellikle canlı değildi ancak sadıktı. O ve Matthew kolay bir rutin geliştirmişlerdi. Her ikisi de birbirinin görüş sahası içinde çalışıyor, ikisi de bölgelerini ayırdığına inandıkları o görünmez çizgiyi pek geçmiyordu. Yine de deniz yaşamının renkliliğini paylaşıyorlardı. Bir balık sürüsünü veya ininde gizlenen bir vatozu göstermek için bir el işareti, tüpe bir dokunuş. Tate ona denizin sessizliği içinde tolerans göstermenin yukarıdan daha kolay olduğuna karar vermişti. Ara sıra bu sessizlik, üstlerinden geçen bir turist gemisinin gürültüsüyle bozuluyordu. Hatta Tate, sonuna kadar açık bir portatif radyodan gelen Tina Turner'ın çatlak sesiyle, aşkın bununla ne ilgisi olduğunu bilmek isteyen ürkütücü bir müziğin ekosunu bile duymuştu. İçinden şarkı söyleyerek garip bir mercan oluşumunu hedef aldı. Kayarak, uzaklaşmadan önce kendisine uğursuz bir bakış fırlatan bir balık sürüsünü ürküttü. Neşelenerek omzunun üzerinden baktı. Matthew batıya doğru yüzüyordu ancak hala kendi görüş alanı içindeydi. O kuzeye, oluşumun güzel, yumuşak, kahverengi ve kırmızısına doğru yüzdü. Tate bunun mercan değil de kaya olduğunu anlamadan üstüne çıkmıştı. Ağzından kabarcıklar fışkırdı. Eğer suyun altında olacağına yukarıda olsaydı belki de boğulurdu. Safra kayaları. Bunlar kesinlikle safra kayaları olmalıydı. Yaptığı çalışmalardan rengin kalyon anlamına geldiğini biliyordu. Uskunalar, kırılgan gri yumurta kayalarını kullanırdı. Aklından hayal gibi bir kalyonun safrası diye geçirdi. kaybolmuş, unutulmuştu ve şimdi bulunmuştu. 1733'ün kaybolan batıklarından biri buradaydı ve bunu o bulmuştu. Görüşünü bulandıran kabarcıklar çıkarmaktan öte bir işe yaramayan bir çığlık attı. Kendine gelerek bıçağını kınından çıkardı ve hızla tüpüne vurdu. Bir daire çizerek, metreler ötede ortağının gölgesini gördü. Onun işaret verdiğini sandı ve sabırsız tekrar vurdu. "Buraya gel kahrolası!" Tek tonlu sinyale becerebildiğince kararlılık katarak, üçüncü kez bir daha vurdu. Kibirle, onun kendine doğru suları yarmasını izledi. "İstediğin kadar huzursuz ol, deli fişek!" diye geçirdi aklından. "Ve de aşağılanmaya hazır ol." Taşları fark ettiği anı görebiliyordu. Ritminde hafif bir düşüş, sonra kulaçların hızlanması. Kendine engel olamayarak ona sırıttı ve sulu bir pürüyete kalkıştı. Matthew'nun maskesinin ardındaki gözleri, kalbini hızla çarptıracak bir kayıtsızlıkla kobalt kadar mavi bakıyordu. Bir kez yığının çevresinde dolandı. Anlaşılan tatmin olmuştu. Tate'in elini tuttuğunda onun parmaklarını hızla, dostça sıktı. Yüzeye çıkacaklarını, buluşunu duyuracaklarını umuyordu ancak o kendisini gelmiş olduğu yöne doğru çekiştirdi. Başını sallayıp baş parmağını kaldırarak kendini geri çekti. Matthew batıyı işaret etti. Tate gözlerini çevirdi. Sarfa yığınını işaret etti ve yüzeye doğru çıkmaya başladı. Matthew onu ayak bileğinden yakaladı, tekrar aşağı çekerken, ellerinin bacaklarında o bildik halde gezinmesi kendisini şoke etti. Ona vurmayı düşündü ancak yeniden kolunu yakalamıştı ve kendisini sürüklüyordu. Onunla birlikte gitmekten ve konuşabildiği anda kendisine söyleyeceği kötü sözleri hayal etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Sonra gördü ve hayretinden ağzı açık kaldı. Ağızlığını yeniden ayarladı. Nefes almayı hatırladı ve toplara baka kaldı. Paslanmış, deniz yaratıklarıyla kaplanmış ve yarı yarıya kuma gömülmüşlerdi. Ama oradaydılar. Bir zamanlar İspanyol donanmasını şereflendiren, onları korsanlara ve kralın düşmanlarına karşı savunan büyük toplar. Keyfinden ağlayabilirdi. Bunun yerine beceriksiz bir sarılışla Matthew'yu yakaladı ve zafer dansı yerine geçen bir şekilde onu döndürdü. Çevrelerindeki sular karıştı ve bir gümüş balığı sürüsü bıçak gibi yanlarından geçti. Maskeleri çarpıldı. Tate bir kahkaha kabarcığı çıkardı. 40 ayak yukarıdaki yüzeye çıkarlarken hala Matthew'yu tutuyordu. Yüzeye çıkar çıkmaz Tate maskesini geriye itti, ağzını çıkardı. "Matthew, sen de gördün, o gerçekten orada. Öyleye benziyor. İlk bulan biziz. Yaklaşık 250 yıldan daha fazla bir süreden sonra biz ilkiz." Genç adamın yüzünde bir sırıtış parladı. Suda ilerlerken bacakları onunkilere dolanıyordu. "El dokunulmamış bir batık ve tümü bizim kızıl. Buna inanamıyorum. Bu başka zamanlardaki gibi değil. Her zaman ilk önce başkaları orada olurdu ve biz sadece onların gözünden kaçan veya unuttukları şeyler arasında dolanırdık. Ama bu..." Başını geriye attı ve güldü. "Aman Tanrım, harika bir duygu, muhteşem." Altıncı ayrımın sonu, sayfa 48. Devamı 7. ayrımda.